ayrım 56, çöküş, Jared Diamond, sayfa 589. 16. bölüm. Denizden kazılan arazilerle oluşturulan dünya bizim için ne ifade ediyor? Tanıtım. Bu kitapta bugün ve geçmişte yaşayan toplumların çevre problemlerini çözerken nasıl başarılı veya başarısız olduklarını tartıştık. Şimdi okuduğunuz son bölüm ise uygulanabilirlik açısından konunun değerlendirmesini içermektedir. Bu konunun bugün bizim için anlamı nedir? Modern toplumların karşılaştıkları önemli çevre problemlerini ve bu problemlerin tehdit oluşturdukları zaman skalasını açıklayarak başlayacağım. Bu problemlerin nasıl bir rol oynadıklarını spesifik bir örnek vererek açıklamak istiyorum. Sizlere hayatımın son 39 senesini geçirdiğim Güney Kaliforniya bölgesini anlatacağım. Daha sonra bugünün çevre problemlerinin önemini bertaraf etmek için sık sık yükselen itirazları kaleme alacağım. Modern toplumlar için geçmişten çıkarılan dersleri görmek açısından ve bu kitabın yarısı eski toplumlara ayrılmış bulunduğundan bu iki toplum arasındaki farklılıkları inceleyeceğim. Son olarak da birey olarak nasıl katkıda bulunabilirim diye soran herkese ek bilgiler bölümünde öneriler sunuyorum. En ciddi problemler. Bana göre geçmiş ve bugünün toplumlarının karşılaştığı en ciddi çevre problemleri bir düzine gruba ayrılır. Bu 12'nin 8 tanesinin geçmişte de zaten önemi anlaşılmıştır. 4 tanesi ise 5, 7, 8 ve 10. maddeler enerji, fotosentetik üst sınır, zehirli kimyasallar ve atmosferik değişiklikler son zamanlarda önem kazanmaya başlamıştır. 12'nin ilk 4'ü doğal kaynakların tahrip edilmesini ve kaybedilmesini içerir. Sonra gelen 3 madde doğal kaynaklar üzerindeki üst sınırı içine alır. Bundan sonra gelen 3 ise ürettiğimiz veya çevresinde bulunduğumuz zararlı maddeleri içine alır. Kalan son 2 de nüfus sorunlarıdır. Tahrip ettiğimiz veya kaybettiğimiz doğal kaynaklarımızdan başlayalım. Hayvan ve bitkilerin yetiştikleri doğal ortamlar, yaban hayvanlarından veya bitkilerinden elde edilen gıda kaynakları, biyolojik çeşitlilik ve toprak. 1. Gittikçe artan bir oranda doğal kaynakları tahrip ediyor veya onları insan eliyle yapılmış, yani doğal olmayan habitatlara çeviriyoruz. Örneğin şehirler, köyler, çiftlik arazileri, çayırlar, yollar ve golf alanları gibi. Kaybedildiğinde en çok tartışma yaratan doğal habitatlar ise ormanlar, sulak alanlar, mercan kayalıkları ve okyanus yatağıdır. Önceki bölümde de bahsetmiş olduğum gibi, dünyanın orijinal ormanlık alanlarının yarısından fazlası farklı kullanım alanlarına döndürülmüştür. Günümüzde dönüştürülme oranları bir çeyrek olan ormanlarımızın gelecek yarı yüzyılda tamamı dönüştürülmüş olacaktır. Orman kayıpları aslında biz insanlar için büyük kayıplardır. Çünkü keresteyi ve diğer ham maddeleri ormandan sağlarız. Ormanlar bize ekosistem hizmeti sunmaktadır. Örneğin sulak alanlarımızı ve erozyona karşı toprağımızı korurlar. Düşen yağış miktarının büyük bir kısmını üreten su döngüsünün önemli basamağını oluştururlar. Karaya ait pek çok bitki ve hayvan türünün habitatıdırlar. Ormandan yoksun kalma bu kitapta bahsedilmiş olan geçmiş toplumların yıkılışlarında önemli bir faktör olmuştur. Buna ek olarak birinci bölümde incelediğimiz gibi Montana ile bağlantılı olarak endişelenmemiz gereken sorunlar sadece ormanların tahrip edilmesi veya başka bir alana dönüştürülmesi değildir. Aynı zamanda tahrip olmamış orman habitatının yapısının değişmesidir. Diğer unsurların yanı sıra değişmiş olan bu yapılar genel olarak ormanları, çaparral ormanlarını, yani Akdeniz'in makilerine benzeyen çalılarla kaplı ormanları ve savanları seyrek de olsa felaket yüklü yangın riskiyle karşı karşıya bırakmaktadır. Ormanların dışında diğer değerli doğal habitatlar da harap olmaktadır. Dünyanın harap olmuş veya dönüştürülmüş orijinal sulak alanları bu durumdaki ormanlarından daha büyük bir alanı kaplamaktadır. Su tedarikimizin kalitesini bozmamak ve ticari açıdan önemli olan tatlı su balığı çiftliklerinin varlığını sürdürebilmek için sulak alanlar bizim için gereklidir. Okyanuslarda faaliyet gösteren balıkçılık şirketleri bile pek çok balık türünün yavru aşamasını barındırmak için habitat sağlamak üzere mangrov sulak alanlarına bağlıdır. Dünyada bulunan mercan resiflerinin üçte biri, tropikal yağmur ormanları kara üzerinde ne kadar önemliyse, bu resifler de okyanus için o kadar önemlidir. Çünkü okyanusta yaşayan canlı türlerinin çoğuna ev sahipliği yapar, ciddi şekilde harap olmuş durumdadır. Mevcut gidişat devam ettiği takdirde kalan resiflerin yaklaşık yarısı 2030 yılına kadar kaybedilmiş olacaktır. Bu tahribat ve ziyanın sebeplerinden biri de balıkçılık metodu olarak dinamit kullanımı tercih edilmesidir. Ayrıca deniz yosunu ile beslenen balıkların aşırı avlanılarak tüketilmesi, mercanların üzerini yosunların kaplamasına sebep olmaktadır. Bununla birlikte temizlenmiş veya tarım arazisine dönüştürülmüş yakın topraklardaki sanayi atıklarının, tortuların etkisi de vardır. Son olarak da okyanus suyunun ısısının yükselmesi yine mercanları etkilemektedir. Ayrıca deniz dibini tarayarak balık avlamanın, okyanus yatağının çok derin olmayan kısımlarını ve yaşamı, ona bağlı türleri maalesef tahrip etmektedir. 2. Balıklar ve daha az ölçüde kabuklular insanlar tarafından tüketilen önemli protein kaynaklarıdır. Bu kaynaklar bize bedavaya gelir, balık avlama ve nakliye masrafları dışında ve evcil çiftliklerde kendimiz yetiştirmek zorunda kaldığımız hayvanlardan elde edilen proteine olan ihtiyaçlarımızı azaltır. Çoğu fakir olan yaklaşık 2 milyar insan protein yüzünden okyanuslara bağımlıdır. Eğer yaban balığı stokları uygun şekilde idare edilir ise stok seviyesi sürdürülebilir ve balıklar daimi olarak elde edilebilirler. Maalesef toplumlar trajedisi olarak bilinen problem, yani 14. bölüm, balıkçılığın sürdürülebilirliğini baltalamaktadır. Dolayısıyla değerli balıkçılık şirketlerinin çok büyük bir çoğunluğu ya çökmüştür ya da çökme sınırındadır. 15. bölüm. Unutmamak gerekir ki, Paskalya Adası, Mangareva ve Henderson'da yaşayan geçmiş toplumlar da aşırı derecede balık avlamışlardır. Aqua kültür bir başka deyişle balık ve karideslerin su içinde yetiştirilmesi yöntemine gittikçe daha sık başvurulmaya başlanmıştır. Öyle ki bu durum hayvan proteini üretmenin en ucuz yolu olarak görülmekte ve gelecek vaat etmektedir. Bazı hususlarda bugün yaygın olarak kullanılan su içinde yetiştirme kültürü yaban balığı avlayan şirketlerin tükenişini daha da feci hale getirmektedir. Nedenine gelince su içinde yetiştirilen balıklar çoğunlukla yaban balıkları ile beslenmektedirler ve genellikle de kendilerinden elde edilen etten daha fazla miktarda yaban balığı eti, yani tam 20 kat fazla tüketirler. Ayrıca yaban balıklarından daha yüksek oranda toksin içerirler. Bunun yanı sıra bu yöntemle yetiştirilen balıklar çoğu zaman kaçarak yaban balıkları ile çiftleşir ve böylece yaban balığı stoklarını da genetik olarak bozarlar. Bozarlar diyorum çünkü çiftliklerde üretim için kullanılan balık nesli hızlı büyüyen nesilden seçilmiştir. Vahşi deniz yaşamında az hayatta kalabilme özelliği pahasına böyledir. Üretilmiş somon balığı yaban somon balığından 50 faktör daha az hayatta kalır. Su içinde yetiştirme eylemi kirliliğe ve ötrofikasyona sebep olur. Dipnot: ötrofikasyon, suyun içindeki azot bileşiklerinin suyun kalitesine ve su içindeki mevcut organizmaların dengesine zarar verebilecek düzeyde yosun büyümesinin hızlanmasına veya daha yüksek bitki formlarının oluşmasına neden olacak şekilde artması. Su içinde yetiştirme masrafları avlanma masraflarından daha düşüktür. Dolayısıyla balık fiyatlarını düşürür. Bu durum balıkçıların yaban balık stoklarını çok daha ciddi bir biçimde sömürür. Çünkü balık başına daha az para aldıklarından gelirlerini sabit şekilde tutabilmek için daha çok balık kullanmak zorundadırlar. 3. Yaban balık türleri nüfusları ve genetik çeşitlilikleri açısından çok büyük bir ölçüde kaybedilmiş durumdadır. Geri kalan büyük bir kesim ise gelecek yarım yüzyıl içerisinde kaybedilecektir. Yenebilir büyükbaş hayvanlar veya yenebilir meyveleri olan bitkiler veya iyi kereste veren ağaçlar bizim için çok değerlidir. Bu türleri imha ederek ülkelerine zarar vermiş olan ve geçmişte yaşayan toplumlar içerisinde daha önce belirttiğimiz gibi Paskalya ve Henderson adası yerlileri bulunmaktadır. Ancak yenilmez türlerin biyoçeşitliliğinin kaybolması genellikle şu soruları akla getirir. Bu türler kimin umurunda? Su salyangozları veya Fubish lauzerwort bitkisi gibi iğrenç ve işe yaramaz türler insanlardan daha mı önemlidir yani? Bu cevap ne var ki şu önemli noktayı kaçırmaktadır. Tüm doğa yabani türlerden oluşmuştur. Bu türler bize son derece pahalı, hatta bazı durumlarda sahip olmamız bile imkansız olan hizmetleri bedava olarak sunarlar. Bu küçük ve iğrenç dediğimiz türlerin düzenli olarak elimine edilmeleri insanlar için çok büyük ve zararlı sonuçlar doğuracaktır. Uçak parçalarını birbirine sıkıca bağlayan perçin vidaları gibi. Bu minicik vidalar yerlerinden çıkıverseler uçak alaşağı olacaktır. Gerçekten de örnekler sayısızdır. Mesela toprağı canlandıran yer solucanları böylece onun dokusunu korurlar. Uygun yer solucanı bulunmadığı zaman oksijen seviyesi biyosfer iki çemberi içerisine sızar ve insanlara zarar verir. Hatta bir meslektaşım bu yüzden rahatsızlanmıştır. Bu türler toprak atmosfer gaz alışverişine eşsiz katkı sağlamaktadır. Mahsuller için gerekli olan besleyici nitrojeni sabitlerler. Aksi takdirde bunları gübrenin içine karıştırmak için para harcamamız gerekecektir. Arılar ve tozlaşma sağlayan böcek türleri mahsullerimizin bedavadan tozlaşma ile üremelerini sağlarlar. Oysa her bir mahsulün çiçeğini elimizle tozlaşma ile üretmemiz bize çok pahalıya patlayacaktır. Kuşlar ve hayvanlar yaban meyvelerinin tohumlarını dağıtırlar. Ormancılar hala Solomon Adaları'nın en önemli ticaret kaynağı olan ağaç türleri tohumlarının nasıl yayıldıklarını ve yetiştiklerini çözememişlerdir. Oysa bu ağaçların tohumları meyve yarasaları tarafından doğal yollarla dağıtılmaktadır. Ne var ki şimdi bu hayvanlar da av hayvanı muamelesi görmektedir. Denizlerdeki balinalar, köpek balıkları, ayılar, kurtlar ve denizlerde bulunan veya karada yaşayan diğer yırtıcıların yok edilmesi tüm gıda zincirini değiştirir. Atıkları ayrıştıran ve besin döngüsünü çeviren yabani bitkiler ve hayvanlar eninde sonunda bize temiz su ve hava sağlamaktadırlar. 4. Tarlalardaki toprak su ve rüzgar yüzünden erozyona uğramaktadır. Öyle ki bu durum toprağın yeniden oluşumundan 10 ila 40 kere daha fazla bir oranda vuku bulmaktadır. Ve ormanlık alanlardaki erozyon oranlarından 500 ile 10 bin kere daha fazladır. Erozyon oranı toprak oluşumu oranından çok daha yüksek olduğundan net toprak kaybı ortaya çıkmaktadır. Örneğin ABD'deki en verimli bölge olan Iowa'nın toprağının yaklaşık yarısı son 150 yılda erozyona uğramıştır. Iowa'ya gerçekleştirdiğim son ziyarette ev sahiplerim bana bir kilise bahçesi gösterdiler. Burası gerçekten de toprak kayıplarını oldukça dramatik olarak gözler önüne seriyordu. 19. yüzyıl esnasında çiftlik arazisinin ortasına bir kilise inşa edilmiş ve o zamandan beri kilise olarak kalmış. Ancak çevresinde bulunan toprak da ekilerek kullanılmıştı. Bu kilisenin çevresindeki toprak çiftliklerde bulunan topraktan çok daha hızlı aşınmaya uğradığından kilise alanı çevresindeki tarlanın ortasında 3 metre yükseklikte bir adacık gibi görünmekteydi. İnsanların tarım uygulamalarının sebep olduğu diğer toprak tahribatları salinizasyonu da içermektedir. Bundan 1. 12. ve 13. bölümlerde bahsetmiş, Montana, Çin ve Avustralya için geçerli olduğunu söylemiştik. Ayrıca tarım uygulamaları toprak üzerindeki besinleri alarak toprağın verimliliğini de ortadan kaldırmaktadır. Yine bu durum alt tabakanın da aşınmasıyla toprak asidifikasyonuyla ve alkalileştirme ile artmaktadır. Bu zararlı etkiler tahmini olarak dünyadaki toprağın %20 ile %80 arası bir kısmını ciddi olarak hasara uğratmaktadır. Oysaki artan insan nüfusu içinde bulunduğumuz çağda daha fazla tarım arazisine ihtiyaç duymaktadır. Ormanların yok edilmesi gibi toprak problemleri de bu kitapta bahsedilen geçmiş toplumların yıkılmasına ne var ki katkıda bulunmuştur. Bundan sonra anlatacağım 3 problem enerji, tatlı su ve fotosentetik kapasite üzerindeki tavanı kapsar. Her bir durumda da bu tavan sert ve sabit değildir, ancak yumuşaktır. İhtiyacımız olan kaynaktan daha fazlasını kesinlikle kazanabiliriz. Fakat böyle bir durumda fiyat artışını da kabul etmek zorundayız. 5. Dünyanın en önemli enerji kaynakları özellikle endüstriyel toplumlar için fosil yakıtlardır. Petrol, doğal gaz ve kömür. Keşfedilmemiş kaç adet petrol ve gaz alanı olduğu pek çok tartışma yaratırken ve büyük kömür rezervlerinin bulunduğuna inanılırken en yaygın kanı bilinen ve erişilebilir petrol ile doğal gaz rezervlerinin birkaç on yıl sonra tükeneceğidir. Ancak bu durum şöyle yorumlanmamalıdır. Dünya üzerindeki tüm petrol ve doğal gaz o zamana kadar kullanılacak demek değildir. Bunun yerine daha da derinlerde yer altında başka rezervler bulunacaktır. Bunlar da hem daha kirli hem de derinde olduklarından ürünlerin buradan çıkarılmaları ve işlenmeleri veya çevre temizlik masrafları daha pahalıya gelecektir. Elbette fosil yakıtlar bizim biricik enerji kaynaklarımız değillerdir. Aşağıda farklı alternatifleri problemleriyle birlikte ele aldığımı okuyacaksınız. 6. Dünyadaki nehirlerde ve göllerde bulunan tatlı suyun çoğu şu anda sulama için ev ve iş yerlerinde, gemi nakliye koridorlarında, balıkçılık endüstrisinde ve dinlenme merkezleri gibi mekanlarda kullanılmaktadır. Suyu kullanılmayan mevcut nehirler ve göller önemli nüfusun bulunduğu merkezlerden ve muhtemel kullanıcıların olduğu alanlardan çoğunlukla uzaktır. Örneğin Kuzeybatı Avustralya, Sibirya ve İzlanda gibi. Tüm dünyada yeraltı taze su kaynakları doğal yollarla yeniden dolma oranlarından çok daha hızlı tüketilmektedirler. Dolayısıyla nihayetinde kuruyacaklardır. Elbette deniz suyunun tuzunun arıtılması ile taze su elde edilebilir. Ancak bu durum para ve enerji masrafı doğurmaktadır. Aynı şekilde tuzundan arıtılmış suyu ülkenin iç kısımlarına pompalamak da masraflıdır. Bundan dolayı deniz suyunun tuzdan arındırılması lokal olarak yararlı olmakla beraber dünyanın su sıkıntısını çözmek için fazla pahalı bir eylemdir. Geçmiş uygarlıklardan Anasazi ve Maya toplumları su problemlerini çözebilmiş değillerdir. Bugün de 1 milyardan fazla insan güvenilir içme suyuna erişme olanağından yoksundur. 7. İlk başta güneş ışığı sonsuz bir kaynakmış gibi görünür. Dolayısıyla insan tarımsal ürünlerin ve yabani bitkilerin yetişmesi konusunda dünyanın kapasitesinin de sonsuz olduğunu düşünebilir. Ancak son 20 yıl içinde işin aslının bu olmadığı anlaşılmıştır. Isı ve su sağlamak için özel harcama yapılmadıkça Arktika'da veya çöllerde bitkilerin zayıf kalması tek neden değildir. Bitkilerin fotosentez yapmasıyla güneş enerjisi akre başına sabitlenir. Böylece akre başına yetişen ürün ısıya ve yağmura bağımlıdır. Bir akre üzerine düşen güneş ışığı bitkilerin geometrisi ve biyokimyası sayesinde sınırlı olarak mahsulü destekler. Üstelik bitkiler güneş ışığını öyle etkili kullanırlar ki tek bir foton bile emilmeden yere düşmez. Bu fotosentetik tavanın ilk ölçümü 1986 yılında tamamlanmış ve dünyanın fotosentez kapasitesinin yaklaşık yarısını kullanmış. Örneğin ekim alanları, ağaç dikimleri ve golf sahaları veya başka yöne saptırmış ya da israf etmiş. Örneğin beton yollara ve binalara düşen ışınlar olduğu tahmin edilmiştir. 1986'dan beri verilen insan nüfusunun yükselme oranına ve özellikle nüfusun etkisine bakıldığında, 12. maddeye bakın, dünyadaki karasal fotosentetik kapasitenin çoğunun bu yüzyılın sonuna kadar kullanmayı planlamış olduğumuz ortaya çıkmaktadır. Bu da demek olmaktadır ki güneşten gelen sabit enerji insan amaçları için kullanılacak ve pek azı ormanlar gibi doğal bitki topluluklarının büyümesini desteklemek için kalacaktır. Bundan sonraki üç problem ise ürettiğimiz zararlı maddeleri içermektedir. Zehirli kimyasallar, yabancı türler ve atmosfer gazları. 8. Kimya endüstrisi ile birlikte diğer pek çok endüstri havaya, toprağa, okyanuslara, göllere ve nehirlere pek çok zehirli kimyasal bırakmaktadır. Bazıları sunidir ve sadece insanlar tarafından sentezlenebilir. Bazıları ise doğada minik konsantrasyonlar halinde bulunmaktadır. Örneğin civa gibi veya canlılar tarafından sentezlenmektedir. Ancak insanlar tarafından sentezlenen ve dışarı bırakılanlar miktar bakımından doğal olanlardan çok daha fazladır. Örneğin hormonlar. Geniş anlamda dikkat edilmesi gereken zehirli kimyasalların ilki haşere ilaçları, böcek ilaçları ve yabani ot öldürücü maddelerdir. Bunların böcekler, balıklar ve diğer hayvanlar üzerindeki etkileri Rachel Carson'ın Silent Spring yani Sessiz Bahar adlı 1962 yılında yayınlanan kitabında anlatılmıştır. O zamandan beri anlaşılmıştır ki biz insanlar için daha büyük olan zehir etkileri yine bizde olanlardır. Suçlular sadece böcek ilaçları ve ot öldürücü ilaçlar değildir. Aynı zamanda civa ve diğer metaller, yangın geciktirici kimyasallar, buzdolabının soğutma sisteminde kullanılan gazlar, deterjanlar ve plastik bileşenler. Biz onları yemek yerken ve su içerken yutuyor, soluk alıp verirken içimize çekiyoruz, derimiz onları emiyor. Ne var ki bunlar bazen doğum kusurlarına, zihinsel geriliğe, bağışıklık sisteminde geçici veya kalıcı hasara yol açarlar. Buna ek olarak ABD'deki sırf hava kirliliğinden dolayı olan ölümler, toprak ve su kirliliğini dikkate almazsak her yıl 130 binin üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. Bu zehirli kimyasalların çoğu çevremizdeki ortam içerisinde çok yavaş olarak parçalanır. Örneğin DDT ve PCB veya hiç yok olmazlar, örneğin civa ve içinde bulundukları ortamlarda yıkanmadıkları sürece bulunmaya devam ederler. Dolayısıyla ABD'de bulunan pek çok kirli alanın temizliğinin yapılması milyarlarca dolarla ifade edilir. Örneğin Love Kanalı, Hudson Nehri, Chesapeake Körfezi, Exxon Valdez'in petrol döküntüsü ve Montana bakır madenleri. Ancak ABD'de bulunan en kötü alanlardaki kirlilik bile eski Sovyetler Birliği, Çin ve pek çok üçüncü dünya ülkeleri madenleri ile kıyaslandığında önemsiz kalmaktadır. Öyle ki buradaki temizlik masraflarını kimse düşünmeye bile cesaret edememektedir. 9. Yabancı türler, kasıtlı olarak veya olmayarak doğal bulundukları yerden, doğal olarak bulunmadıkları yerlere transfer ettiğimiz türlere denir. Bazı yabancı bitki türlerini yetiştirmek üzere eker, bazı yabancı hayvan türlerini evcil hayvan olarak alırız. Tabiat manzarası oluşturmak açısından da yabancı türler bizim için değerlidirler. Ancak bazıları da temas kurdukları türlerin nüfuslarını ya onları avlayarak, ya onların üzerinde asalak olarak yaşayarak, ya hastalık bulaştırarak, ya da onlarla aşırı derecede rekabet ederek yok ederler. Yabancı türler bu büyük etkilere sebep olurlar. Çünkü temas kurdukları doğal türlerin bunlara bağışıklıkları yoktur ve karşı koyamazlar. Tıpkı insan nüfusunun çiçek hastalığına veya AIDS'e karşı koyamaması gibi. Şimdiye kadar yabancı türler yüzünden bazen bir sefere mahsus olarak, bazen de her yıl tekrarlanan yüz milyonlarca ve hatta milyarlarca dolarlık hasarla ifade edilen olaylar olmuştur. Günümüzdeki modern örnekler şu türleri içine almaktadır. Avustralya'ya ait tavşanlar ve tilkiler, Spotted Crabweed ve Leafy Spurge, bakınız birinci bölüm gibi zirai otlar, haşereler, ağaçlarda, mahsullerde ve böceklerde bulunan patojenler, Amerikan kestane ağaçlarını ve kara ağaçlarını tahrip eden mantarlar, su yollarını tıkayan su sümbülleri, elektrik santrallerini tıkayan zebra midyeler, Kuzey Amerika büyük göllerindeki eski ticari balık çiftliklerini harap eden taş emenler. Dipnot taş emen emici bir su hayvanı. Daha eski örneklere bakarsak Paskalya Adası'nın hurma ağaçlarının yemişlerini kemirmek suretiyle yok olmasına katkıda bulunmuş olan fareler. Bunlar Paskalya, Henderson ve daha önce farelerin bulunmadığı diğer Pasifik adalarındaki yuva yapan kuşların yumurtalarını ve yavrularını da yemişlerdir. 10. İnsanların kullandıkları bazı sistemler atmosfere kaçan gazlar üretirler ve bunlar da koruyucu ozon tabakasına hasar verirler. Önceden yaygın olan buzdolabı soğutma sisteminde kullanılan gazlar gibi veya güneş ışığını emen sera gazları gibi hareket ederler ve böylece global ısınmaya mahal verirler. Global ısınmaya yol açan gazlar araçların ateşlemesi ve insan solunumu ile ortaya çıkan karbondioksit ve geviş getiren hayvanların bağırsaklarının içindeki fermentasyondan meydana gelen metan gazlarıdır. Elbette ki her zaman doğal yangınlar hayvanların solunumları sayesinde oluşan karbondioksit ve metan üreten, geviş getiren yabani hayvanlar vardır. Ancak odun ve fosil yakıt yakmamız, sığır ile koyun sürüleri beslememiz mevcut durumu daha da ağırlaştırmıştır. Yıllardır bilim adamları global ısınma gerçeğini, nedenlerini ve içeriğini müzakere etmektedirler. Dünyanın ısısı tarihe göre daha mı artmıştır? Eğer öyleyse insanlar bunun ne kadarına sebep olmaktadır? Bu konuda araştırma yapan bilim adamları komplike analiz gerektiren ve yıldan yıla inip çıkan dünyanın ısı derecesine rağmen atmosferin de son zamanlarda olağan dışı bir hızla ısınmaya başladığını düşünmektedir. Bunun önemli bir bölümü insanlardan kaynaklanmaktadır. Geleceğimizle ilgili endişelenmemiz gerekmektedir. Örneğin gelecek yüzyıl ortalama global ısı sadece 1,5 derece santigrat veya 5 derece santigrat artarsa ne olur? Bu rakamlar çok önemli gibi görünmeyebilir. Ancak son buzul çağında ortalama global ısının sadece 5 derece santigrat daha soğuk olduğunu göz önüne almamız da gerekmektedir. Kişi ilk başta düşünebilir ki global ısınmayı iyi karşılamalıyız. Çünkü fazla ısı bitkilerin daha hızlı büyümesi anlamına gelmektedir. Bu durumda global ısınmadan hem kazançlı çıkanlar hem de kaybedenler olacak gibi görünmektedir. Az ısıya sahip serin bölgelerdeki ekinlerin verimi belki gerçekten de artacaktır. Ancak zaten sıcak veya kuru alanlarda yetişen ürünlerin verimi kesinlikle azalacaktır. Montana, Kaliforniya ve diğer pek çok kuru iklime sahip bölgelerde dağlardaki kar tepelerinin kaybolması sulama için elde bulunan suyu azaltacak ve bu bölgelerdeki ürünlerin verimlerini gerçekten de sınırlayacaktır. Buz ve karların erimesinden dolayı meydana gelecek olan global deniz seviyelerindeki artış, sel basma ve kıyıların erozyona uğraması tehlikesini doğuracaktır. Yoğun şekilde yerleşimin bulunduğu alçak yerlerde uzanan kıyılardaki ovalar ve nehir deltaları deniz seviyesinin pek az üzerinde ve hatta altında bulunurlar. Dolayısıyla Hollanda'nın çoğu, Bangladeş ve Doğu ABD sahili, alçakta bulunan pek çok Pasifik adası, Nil ve Mekong nehirleri deltaları ile İngiltere'nin kıyı ve nehir kenarında bulunan şehirleri, örneğin Londra, Hindistan, Japonya ve Filipinler tehdit altındadır. Global ısınma önceden tam olarak tahmin edilmesi zor olan büyük ya da yardımcı etkiler de meydana getirecektir. Bunlar muhtemelen önemli problemlere yol açacaktır. Örneğin Arktika buzulunun erimesi ile okyanus sirkülasyonunda oluşan değişiklikler iklim değişiklikleri meydana getirecektir. 56. ayrımın sonu. Sayfa 599.